Ayrım 21.
Sayfa 246. Nilgün çocuk istemiyor. Modi'nin 3 resminden biri satılıyor. Üçü de benim evimde asılı. Bir gün genel müdürümle eşi bir akşamüstü içkisine bana geliyor. Resimleri çok beğeniyor. Ben de diyorum ki onlar bana ait değil. İsterseniz satın alabilirsiniz. O da alıyor. Modi eve geldiğinde haberi duyunca sevinçten çılgına dönüyor. Ben bu parayı alamam. Alamam, bu senin. Saçmalama Modi diyorum. Resmi sen yaptın. Para neden benim olsun? Al şunu. Yüzü kızarıyor. Utana sıkıla parayı alıyor. Şu resimleri de bitireyim de sergimi açayım diyor. Hangi sergini açacaksın? 3 yıla yaklaştı birlikteyiz. Yalnızca tamamlanmış 3 resmin var. Umursamazlığına ve tembelliğine bir kimlik bulmuşsun. Ressamım diyorsun. Her resim yapan ressam mıdır? Hangi çalışmanla sergi açacaksın? Kendini kandırıyorsun. Sadece soluk alıp veriyorsun. Yani bir çeşit yaşıyorsun diyemiyorum. Bunları duyunca nasıl üzüleceğini biliyorum. Öyle iyi bir insan ki onu üzmeye korkuyorum. Ertesi akşam eve döndüğümde nefis bir sofra hazırlamış. Evin içi çiçeklerle donatılmış. Kanepenin üzerinde süslü püslü paketler var. Resmin parasıyla şahane bir gün geçirelim istedim diyor. Salonun ortasında donmuş gibi duruyorum. Bu çocuk deli mi? Bu çiçekler bile kim bilir kaç para tutmuştur. Paketleri açsana diyor. Birinden kızımın sevdiği marka ayakkabılar çıkıyor. Birinden bana bir bluz, ötekinden bir şal. Kendine ne aldın peki diyorum. Bir şeye ihtiyacım yok benim. Kalan parayla da yarın çok şık bir yere gidip yemek yiyeceğiz. Kızı annene bırakabilirsin değil mi diyor. Hiç sevinemiyorum. Hatta şaşkınlıkla fark ediyorum ki içim sıkıntıyla doluyor. Modi hiçbirimize benzemiyor. Onun önem verdikleriyle hiç aldırmadığı şeyler bizlerden farklı. Birkaç yıldır benim evimde oturuyor, benim yemeklerimi yiyor, benim gitmek istediğim yerlere gidiyor. Onun gelmemesi gerekiyorsa hiç sesini çıkarmıyor, gelmiyor. Ben ne dersem o oluyor. Parası bazen hiç yok, bazen bir yerlerden buluyor. Parası yokken hiç umursamıyor, varken de umursamıyor. İşte bugünkü gibi. Onu hemen keyfine harcayıp bitiriyor. Hiçbir şey için karar vermiyor, hiçbir şeye aldırmıyor. Benim dışımda önemsediği bir şey yok gibi. Bana tapıyor. Bana öyle bir bakıyor, öyle bir okşuyor ki sanki o anda dinsel bir tören yapıyor. Resim parasını alıp da bir günde harcadığından beri çok neşeli. O hüzünlü hali gitti. Durmadan gülen biri oldu. Elinde gazete, kıkırdayıp duruyor. Biz de bir tüp bebek yapalım mı seninle? Düşünebiliyor musun? Tüpün içinde büyüyen bir bebek. Daha neler yapacak bu insanlar bakalım diyor. Saçmalama, bebek tüpün içinde büyümüyor. Orada döllenip ana rahmine konuluyor diyorum. Hayır hayır, neden adına tüp bebek desinler o zaman? Bu bebek tüpün içinde büyüyor diyor. Gülmeye başlıyorum. Bebek büyüdükçe tüp de mi büyüyor acaba diyorum. Yo, işte bu olamaz. Çünkü kendi kendine büyüyen bir tüp icat edememişlerdir henüz diyor. Sonra da ne olur bir çocuğumuz olsa diyor ciddi bir yüzle. Kim bakacaktı o çocuğa Modi? Sen mi diyorum. Evet, sen çalışıyorsun nasıl olsa. Ben de hem resimlerimi yapar hem de ona bakardım diyor. Yüzüne bakıyorum, şaka yapmıyor. Saçmalama, o kadar da salak değilim diyorum. Düşünüyorum sonra, o kadar da salağım. İlk tanıştığımız günlerde böyle bir şey olsaydı, yani hamile kalsaydım belki de doğururdum. Onunla olmak, ona dokunmak, onu okşamak, tek vücut olmuş gibi sarılıp uyumak, onunla uyumak öylesine keyifliydi ki bir çocuk daha doğurabilirdim aşkımız için. Ah şu kadınlar ne salak şeyler. Daha tanımadıkları adamlara aşık oluyorlar. Aşık olunca da onlar için yapamayacakları şey yok. Çocuk bile doğuruyorlar. Sonra adamı tanımaya başlıyorlar. Bakıyorlar ki hiç de o sandıkları adam değil bu. Beğenmedikleri onlarca şey çıkıyor ve kadınlar bir süre bunları görmemeye çabalıyor. Ancak bu mümkün mü? Yaşıyor ve görüyorlar. Sonra adamı değiştirmeye uğraşıyorlar, beceremiyorlar. Aşk bitiyor, acılar başlıyor. İlk 3-5 ayda duyulan aşk gerçek değil çünkü. Sadece bir ihtiyaç, bir arzu. Ayrılıyorlar, aşklarının meyvesi çocuksa tümüyle kadına kalıyor. O aşık olup da sonradan beğenmedikleri adam ortadan yok olup gidiyor. Acılı, sorunlu, o korkunç güzel meyve yaşam boyu kadının çilesi oluyor. tek başına, yokluklar içinde iyi bir insan yetiştirmek için uğraşıp duruyor. Çocuksa birçok anneli babalı arkadaşının arasında kendini eksik hissederek mahzun yaşıyor. İşte benim kızım. Çocuklarıyla ilgilenmeyen baba o kadar çok ki. Mudi'den çocuk istemediğime göre ona olan aşkım bitmiş mi acaba? Yok canım, bir çocuk doğurmayacak kadar akıllandım. Büyüdüm ben artık. 30 yaşındayım. 20'li yıllar bitti. Belki böylece gençlik de bitti. Belki de artık ben eskisi gibi beğenmeyeceğim. Genç kız ya da genç bir kadın değil, hanım oldum ben artık. Hanımefendi diyecekler bana bundan böyle. Ben 30 yaşında bir hanımefendiyim ve bu yaşımda beni böylesine seven bir erkekten hoşnut değilim. Bir daha böyle bir sevgiyi nasıl bulurum? İyi düşün Nilgün, iyi düşün diyorum. Artık 30 yaşında bir hanımsın sen. Elindekilerin değerini bil. Bilemiyorum ki elimdekilerin değeri nedir? Nil intikam alacak. Nil ile Serpil akşamüstü bir kafede buluşuyorlar. Birbirlerine karşı oldukça soğuklar ama samimi olmaya çalışarak el sıkışıp öpüşüyorlar. Serpil yine bol bol ve kat kat giyinmiş, kısacık saçları jöleyle arkaya doğru yapıştırılmış. Nil'in röfleli saçları belinde, minik askılı bluzu, Serpil dondurma, Nil yalnızca sütlü kahve ısmarlıyorlar. İçinde tatlandırıcısını atıyor. Buna ihtiyacın var mı diyor Serpil. Hem de nasıl var? Bu bedene gelene dek çektiklerimi bir bilsen diyor Nil. Ben de hep bu kilodayımdır. Yerim yerim bir türlü şişmanlayamam diyor Serpil. En imrendiğim kişiler işte senin gibi olanlar diyor Nil. Seni niye aradım? Aslında çok düşündüm seninle konuşup konuşmamayı. Çünkü bir şeyler anlatacağım ve üzüleceksin. Ama ben öylesine üzüldüm ki senin de üzülmen gerektiğine karar verdim. Ve esas üzülmesi gereken kişiye ancak böyle ceza verebileceğimizi anladım diyor. Gürola mı diyor Nil? İyi bildin Gürola. Ne yazık ki bunu söylemem gerekiyor. Biz tam 3 yıldır onunla beraberiz. 3 yıldır mı diye inanamayarak soruyor Nil. Evet 3 yıldır ve biliyorum ki sen de 1 yıldır birliktesin. Yani 1 yılı ikimizle birlikte geçirmiş. Peki sen bunu biliyor muydun diye soruyor Nil. Hayır bilmiyordum ama kuşkulanmaya başlamıştım. Bir arkadaşından tatile çıktığını öğrenince dedektiflik yapmaya karar verdim. O küçücük yerde onu bulacağımdan emindim. Ve kalktım geldim. Anımsıyor musun? Bir gece ona telefon etmiştin sanırım. Neden böyle garip soğuk konuşuyorsun diye sormuştun. O da soğuk değilim, çok yorgunum, hemen yatacağım demişti. İşte o gece ben yanındaydım. Kiminle konuştuğunu sorduğumda önce sana ne dedi, sonra Ahmet'le konuştum, rahatladın mı diye alay etti. Oysa o ses tonuyla bir erkekle konuşulmaz. Kadınlar bunu hisseder. Sonra ikide bir ortadan kayboluyor, evine gitmemi istemiyordu. Oysa ilk yıllarda bende onun anahtarı vardı. Sanırım senin ortaya çıktığın günlerdi. Temizlikçi kadına vereceğim diye bir bahaneyle aldı. Sonra da geri vermedi. Nil çok şaşkın, çok kızgın. Üzülmemeye çalışıyor, üzülmemesi gerektiğini kendine telkin ediyor, gülmeye çalışıyor. Ben hiçbir şey anlayamadım. Çünkü çat kapı evine gidilmesini istememesini, telefonda soğuk konuşmasını, sorulara yanıt vermemesini onun kişilik özellikleri sanıyordum diyor. Öyle hava veriyordu kendini ama değildi işte. Gördüğün gibi ikimiz de fena halde aldattı. Bir gün bana Nil dedi, biliyor musun? Nil de kim dediğimde of saçmalama der gibi baktı. Bir şeyler sormaya kalktığımda bıktım bu kadının kıskançlıklarından gibi mimikler yapardı. Ben de hep kendimi aşırı kuşkucu olduğum için suçlardım. O karşılaştığımız gece beni otele götürdü ve benimle yattı. Öylesine şefkatli, sevgi dolu davrandı ki etkilendim. Sanki tüm kabahat sendeymiş gibi senden nefret ettim ve o anda onu affettim. Müthiş bir şehvetle seviştik o akşam. Ertesi gün yine geldi. Yine seviştik. Oysa öyle pek seks meraklısı biri değildir. Sanırım bu durumdan tahrik oldu. Seninle de sevişmiştir herhalde. Evet, benimle de büyük bir heyecanla sevişti. Boynumu çürüttü. Oysa öküz herif doğru düzgün ereksiyon bile olamaz. Yapana kadar uğraşır durur. Tanıştıktan sonra günlerce sevişmedi benimle. Önce tanımam gerek, sevmem gerek deyip durdu. Normal bir erkek böyle midir? Hemen saldırır kadına, yapar ne yapacaksa. Senle de böyle miydi Serpil? Evet, aynen böyleydi. Neden bizi böylesine etkiledi peki? Ama vücudunun başka organlarını çok güzel kullanırdı. Ereksiyon olmadığı zaman eli, dili harikaydı. Zaten öyle derler. Küçük penisliler ve ereksiyon sorunu olanlar nefis oral seks yaparlarmış. Kadını öyle tatmin ederlermiş ki kadının umrunda bile olmazmış ereksiyon filan. Neyse, birdenbire adamı harcamaya başladık. Ne düşünüyorsun Nil? Hiçbir şey düşünemiyorum. O kadar kızgınım ki. İster misin bizi burada bir arada görsün diye gülüyor Serpil. Çok isterim diyor Nil de. Hep annesinin arkadaşlarından duyardı Nil. Evli bir adam bir başka kadınla berabermiş, ona ev tutmuş, ondan çocuğu olmuş, yıllarca bu şekilde karısının haberi olmadan yaşamış. Birdenbire habersiz kadınların öyküsünü duydukça ne aptal şeyler diye onları küçümserdi. Bir yıl boyunca ne aptal şey olmuştu işte o da. Ne aptalmışız dedi yüksek sesle. Ben ondan ayrılmaya karar verdim. Ama bir kadın dayanışması yaparak seni de haberdar etmek istedim. Aşkımız uğruna ikimizin de hiç suçu olmadığı halde birbirimizi hırpalamaya gerek yok diye düşündüm. Eğer beni terk edip seninle çıksaydı bir sorun yoktu elbette. Ama yalanlarla ikimizi de aldattı. O bir sahtekar, yalancı. Neden birbirimizle rekabet edelim? Neden yeryüzündeki tek erkek oymuş hissini verelim ona? Değer mi? Sen ve ben ondan çok daha değerliyiz. O zaman ona bizi üzme şansını vermeyelim. Bizim derneğe bu durumda aldatılmış, terk edilmiş, kapının önüne konmuş, bir saçma sapan erkek yüzünden hırpalanmış, örselenmiş çok kadın geliyor. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Şimdi biz de bu duruma düşmeyelim. Kendi kendimize yardımcı olabiliriz biz. Aptal kadın olmayalım. Ne kadar da dürüst, ilkeli bir adam rolünü oynuyordu diyor Nil. Kendi kendine mırıldanır gibi. Oynarlar. En akıllı geçinenimizi bile kandırabilirler. Çünkü biz kanmak istiyoruz. Çünkü nedense hepimizde suçlu olan benim kompleksi var. Çünkü biz onları olduklarından daha önemli bir yere koyuyoruz. Hiç hak etmedikleri zirvelere çıkartıyoruz. Onlar da gerçekten kendilerini bizden yukarıda görüyorlar. Aşk bizim için çok önemli. Aşık olduğumuzu sandığımız kişiyi yüce biri gibi görüyoruz. Kendimizi kandırıyoruz önce. Sonra onları da inandırıyoruz. Suç bizde inan. Bu herif diyor Nil. Kahve fincanını Serpil'in doldurma kadehine vuruyor. Mutluluğumuza Serpil'cim. İntikamımız acı olacak. Hazır ol Gürol diyor. İkisi de oldukça dertli ve ikisi de bu üzüntülerini uzatmak niyetinde değil. Birkaç intikam planı yapıyorlarsa da hiçbirini yeterli bulmuyorlar. O gece biraz düşünüp ertesi gün yine buluşmaya karar veriyorlar. Nilüfer'in kardeşi. Gel bakalım şöyle. Epey oldu görüşemedik senle karıcığım dedi Tarık Bey. Nilüfer'i kendine doğru çekti. Geceliğini yukarıya doğru sıyırdı. Çıkar şunu dedi. Çocuklar uyanacak dedi Nilüfer. Tarık Bey sinirlendi. Başlatma şimdi çocuklara. Onlar yüzünden doğru dürüst bir şey yapamıyoruz zaten. Ama duyuyorlar, uyanıyorlar dedi Nilüfer. Hadi dedi Tarık Bey sabırsızlanarak ve sertçe bir ses tonuyla. 53 yaşında adam nasıl bu kadar sık sevişebiliyor diye düşündü Nilüfer. Yaşlı diye evlenmişti oysa. Yaşlı adamla bir bakıma kafasını dinleyecekti. Tarık ne biçim yaşlıydı? Nilüfer peki dese, sık sık başı ağrımasa, neredeyse her gün, her gece sevişecekti. Baktı ki kocası kararlı, yani öyle bir hale gelmiş ki artık onu durdurmaya imkan yok. Bir dakika dedi. Telaşla banyoya koştu. İçinde o haplardan iki tane koydu. Çocuk olmasından çok korkuyordu. O korkunç kürtajlar onu çocuktan bile daha çok ürkütmüştü. Güya fazla kürtaj olan kadınlar gebe kalmazlardı. Hiç böyle bir şey yoktu. Nilüfer neredeyse her seferinde gebe kalıyordu. Tarık Bey'e kalsa doğurmalıydı. İtiraf etmiyordu ama elinden gelse erkek çocuk olana kadar doğurtacaktı Nilüfer'i. Ama besbelli olan olmayacaktı. Kusur Tarık'taydı. Oğlan doğurtamıyordu işte. Hem artık Nilüfer de 32 yaşındaydı. Ve bu yaştaki bir kadının doğurması da pek kolay değildi herhalde. Yatak odasına geldi. Sırt üstü yatağa uzandı. Tarık geceliğini çıkarırken de hiç kıpırdanmadı. Yine çıplaklığından utandı. Tarık Bey Nilüfer'in üzerine çıktı, abandı. Buraya biraz krem sürmeliyiz dedi. Ali ile kreme hiç ihtiyacı olmaz diye geçti Nilüfer'in aklından. Acaba yaşlanıyorum da ondan mı oluyor diye düşündü. Kocasıyla sevişirken Ali'yi düşünmesi onu utandırdı. Yasak mı, günah mı her neyse ama çok yanlış bir şey yaptığını düşündü. Krem sürüldü, iyi oldu. Nilüfer'in canı acımıyordu o zaman. İnliyordu Tarık Bey. Nilüfer'in hiç sesi çıkmıyordu. Yan odada çocuk ağlamaya başladı. Büyük kızdı bu. Çok tuhaf ama neredeyse her seferinde ağlamaya başlıyordu kız. Anne, anne diye bir yerine bir şey batmış gibi bağırıyordu yine. Onu duyan küçük kız da ağlamaya başladı. Nilüfer karanlıkta güldü rahatça. Allah belanızı vermesin diye bağırdı Tarık Bey. Nilüfer doğrulmaya çalıştı. Dur dedi adam soluk soluğa. Hızlı hızlı gidip geldi. Hırıltıyla inledi, sarsıldı. Karısının üzerinden indi. Nilüfer hızla kalktı, geceliğini giydi. Ali ile acele külotuyla silindi. Çocukların yanına koştu. Küçük kızı kucakladı. Büyük kızın yanına oturdu. Yok bir şey çocuklar, yok bir şey. Bakın ben buradayım. Hadi uyuyun dedi onlara sevgiyle. Banyoya gitti. Soğuk suyla donarak yıkadı bacaklarının arasını. Gelincik sigarasını yaktı. En zararsızı bu diyorlardı. Gazetelerde sigaranın zararları üzerine yazılar çıkmaya başlamıştı. Akciğer kanseri yapıyormuş. Acaba doğru muydu bu? Omzunu silkti. Ne yapalım? Kaderim neyse o olmayacak mı? Sigara içsem de aynı şey, içmesem de. Alnıma ne yazılmış bilmiyorum ki dedi. Odaya döndüğünde Tarık Bey uyuyordu. Bir süre horultuları inledi. Nilüfer sonra kocasını dürttü hafifçe. Tarık'ın horlaması kısa bir süre için kesildi. Nilüfer bu kısa süre içinde uyumaya çalıştı. İyi olmuştu, yine kısa sürmüştü. Sabah Tarık Bey'in ılık sütünü getirdi yatağa. Pantolonunu ütüledi. Ceketini, gömleğini, kravatını koydu sandalyenin üzerine. Karın jimnastiğini yaptı yere yatıp. Gözlerinin kenarını siyah kalemle boyadı, rujunu sürdü. Mutfağa girdi yemek yapmak üzere. Tarık Bey saat 10'a doğru çıktı evden. 11'de Turgut aradı. Geliyorum, kızları hazırla, onları gezdireceğim dedi. Tam gelme diyecekken telefonu kapadı yüzüne. Elleri kolları dolu dolu geldi Turgut. Bir dolu oyuncak getirmişti çocuklara. Dayıcım, dayıcım, yaşasın, yine geldin diye kucağına zıpladı büyük kız. Sen kaç yaşında oldun kız? Ağırlaşmışsın iyice dedi Turgut. Parmaklarıyla dört işareti yaptı büyük kız. Ben de büyüdüm dedi küçük. Eniştemizin gitmesini bekledim. İyi yaptım değil mi dedi Turgut. İyi yaptın dedi Nilüfer üzüntüyle. Alin sen büyüdün. Onun için sana bebek almadım. Bak sana kırmızı pabuçlar getirdim. Giy bakalım ayağına olacak mı dedi Turgut. Alin sevgiyle dayısına sarıldı. Ayakkabıları giydi. Biraz büyük geldi. Olsun küçük gelmesinden daha iyi dedi Nilüfer. Bu Nilüfer'in Tarık Bey'den sakladığı üçüncü şey oluyordu. Kocası Nilüfer'in kardeşiyle görüşmesine izin vermiyordu. Turgut alkolik, aylak herifin tekiydi ve bu eve gelmesini, çocuklarla görüşmesini istemiyordu. Turgut birkaç kere sarhoşken evden ablasını aramış, eniştesinden büyük bir azar işiterek telefonu kapatmıştı. Turgut elektrik mühendisi olmuştu. İçki içmediği zamanlarda geçici işler buluyor, iyi para kazanıyor, ailesine hediyeler alıyor, sevgilileriyle geziyor, en lüks otellerde kalıyor, çok zengin bir hayat yaşıyordu. İçki içtiği dönemlerde ise annesinin evine gidiyor, kavga çıkartıyor, evdeki gümüşleri alıp satıyor, en izbe otellerde sefil bir hayat sürüyordu. Sanki iki kişi gibiydi. İçkili olduğu zamanlarda kardeşinin eve gelmesini Nilüfer de istemiyordu. Çünkü o içkiliyken bambaşka biri oluyordu. Annesi haklıydı, saldırgan, küfürbaz, kavgacı, tehlikeli. İçkisizken de yakışıklı, iyi kalpli, sanki bir melekti. Turgut üç kızı aldı, pastaneye götürdü. Eve geldiklerinde benzi sararmıştı, terliyordu. Neyin var kardeşim? Kötü görünüyorsun dedi Nilüfer. Kimseye söyleme ama hastayım ben abla. Senin kocanın öldüğü hastalık bu dedi Turgut. Nilüfer ağlamaya başladı. Kardeşinin boynuna sarıldı. Ne olur içme sen, ne olur içkiyi bırakıp tedavi olsan dedi. Mutlu olan insan var mıdır acaba şu koca dünyada? Anla artık beni ablacığım. Onların kurallarına göre yaşamak istemiyorum ben. Ben babam gibi savaşlara katılarak yaşayamazdım. Benim düşmanım yoktur. Düşmanımın kim olduğunu başkası tayin edemez zaten. Ben sabah işe yetişip müdürümün önünde iki kat eğilip ceketimi ilikleyemezdim. Benim üstüm yoktur. Bana layık görülen kadınla evlenip Onunla birlikte olmaya mecbur olamam ben. Başka kadınlara aşık olmayı yasaklayamam kendimi. Hayatımı günlere, saatlere bölemem. Ölüm her zaman başucumuzda. Bu tür sıradanlıklarla, bize dikte edilen hayatı yaşamaya çalışarak ölümü bekleyemem ben. O nasıl olsa gelecek ve gelene kadar da istediklerimi yaparak mutlu olmaya çalışacağım, dedi Turgut bir solukta. Birden sustu. Yorulmuş, nefes nefese kalmıştı. Gözleri dolu doluydu. Hepsini öptü, teker teker gitti. Nilüfer Ali'ne Turgut'un geldiğini babasına söylememesini tembihledi. Küçüklere tembihleyemezdi elbette, anlamazlardı. Bu gece onları babalarından uzak tutarsa yarın nasıl olsa unuturlardı. Peki ya oyuncakları nasıl açıklayacaktı? Tarık oyuncakların farkına bile varmazdı. Ah canım kardeşim, canım kardeşim, ne olursun iyi ol diye dua etti arkasından. Nilgün'ün annesi. Annem öldü. Annem öldü. Annem öldü. Annem öldü. Annem 1979 yılında öldü. Annem yalnızca 1937-38 yılları arasında yaşadı. Annem bu bir yıl içinde yaşadığını anladı. Annem bu bir yıl içinde mutluluk nedir tattı. Annem bu bir yıl içinde sevişti, öptü, öpüldü, okşadı, okşandı. Annem bu bir yıl yaşadığı için öteki yıllarına katlanabildi. Annem bu bir yıl yaşamasaydı sonraki yaşadıklarına katlanamazdı. Annem bu bir yıl yaşadığı için sonraki yaşadıklarının ne kadar katlanılamaz olduğunu anladı. Annem hiç savaşmadı. Annem sevmek nedir bildi. O sevgi içinden hiç atmadı, çoğalttı, biriktirdi. Bir daha öyle sevemeyeceğini anladı, boyun eğdi. Aklı boyun eğmesine dayanamadı, isyan etti. İsyanı içinde kaldı, gözlerine yansıdı. Gözleri hiç gülmeden baktı, belki de sevmeden baktı. Seviyormuş gibi yaptı. Başkalarına göre ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Hep güzel kaldı, aynaya bakarken mutlu oldu. İçindeki sevgiyi öylesine büyütmüştü ki ve öyle kıskançtı ki o sevgiye karşı başka kimselerle bölüştüremedi. Sevmediği kocası öldü, kızları birer birer evden gitti. O yapayalnız kaldı. Yapayalnız kaldığında özgürleşeceğini sanıyordu. Özgürleşemedi. Özgür olmanın ne demek olduğunu unutmuştu. Onun için karar verecek birilerinin olmaması onu şaşırttı. Ne yapacağını bilemedi. Annesi gibi hiç durmadan ağlayamadı. İçine gömdüğü sevgisi, dışarı atamadığı sevgisizliği içinde bir yerlerde toplandı, yumak oldu, büyüdü, akciğerine yerleşti. Ölmeden önce dedi ki, "Acaba orada onu görebilecek miyim?" "Göreceksin anneciğim," dedim. "Sonra biz de yanına geleceğiz." Sorduğu babam değildi, oydu.